20. İf Şatosu'nun Mezarlığı. Yatağın üzerine uzunlamasına yerleştirilmiş ve pencereden sızan loş bir ışığın aydınlattığı kalın bezden bir çuvalın geniş kıvrımlarının altında belli belirsiz, uzun ve katı bir şekil görülüyordu. Bu, Farya'nın gardiyanların söylediğine göre hiç de pahalı olmayan son çuvalıydı. Böylece her şey bitmişti. Dantes ile yaşlı dostu madden ayrılmışlardı. Artık onun adeta ölümün ötesini görmek için açık kalmış gözlerini göremiyor, kendisi için gizem dolu şeylerin üzerindeki örtüyü kaldıran o hünerli eli sıkamıyordu. Onca bağlılıkla alıştığı o yararlı, iyi yürekli dostun varlığına artık sadece hafızasında sahipti. Bunun üzerine o ürkütücü yatağın başucuna oturup kendini kederli ve kasvetli bir melankoliye kaptırdı. Yalnız, yeniden yalnız kalmıştı. Yeniden sessizliğe gömülmüştü. Karşısında yeniden hiçliği buluyordu. Yalnızdı, kendini bu dünyaya bağlayan tek varlığın görüntüsü, sesi kaybolmuştu. Farya gibi acıların o iğrenç kapısından geçmek pahasına Tanrı'ya gidip ona hayatın muammasını sormak daha iyi değil miydi? Dostunun varlığıyla zihninden uzaklaştırıp kovduğu intihar düşüncesi, Farya'nın cesedinin yanında bir hayalet gibi yeniden doğruldu. Ölebilseydim, onun gittiği yere gidecek ve hiç kuşkusuz yeniden kavuşacaktım. Ama nasıl ölmeli? Çok kolay, dedi akıl yürütmeye devam ederken gülerek. Burada kalacağım, içeri giren ilk kişinin üzerine saldırıp onu boğacağım ve böylece beni giyotine gönderecekler. Ama büyük fırtınalarda olduğu gibi, büyük kederlerde de iki dalga doğrunun arasında bir uçurum vardır. O iğrenç ölüm düşüncesinden vazgeçen Dantes'in umutsuzluğu, yerini hızla hararetli bir yaşam ve özgürlük susuzluğuna bıraktı. Ölmek, ah hayır, diye haykırdı. Bunca yaşanmışlıktan, bunca acıdan sonra ölmeye değer mi? Ölmek, eskiden, yıllar önce bir karara vardığımda güzeldi. Ama şimdi gerçekten sefil yazgıma yardımcı olmak anlamına geliyor. Hayır, yaşamak, sonuna kadar mücadele etmek. Elimden alınan mutluluğa yeniden kavuşmak istiyorum. Ölmeden önce cezalandıracağım cellatlarım ve belki de kim bilir ödüllendireceğim dostlarım olduğunu unutuyordum. Ama ölürsem beni burada unutacaklar ve zindanımdan sadece Farya gibi çıkabileceğim. Ama bu sözler üzerine aklına aniden bir şey, ürkütücü bir şey gelmiş gibi hareketsiz kaldı. Gözlerini bir noktaya sabitledi. Aniden ayağa kalktı, başı dönüyormuş gibi elini alnına götürdü. Zindanda 2-3 tur atıp yeniden yatağın kenarına geldi. ''Ah, ah!'' diye mırıldandı. ''Aklıma bu düşünceyi kim getirdi? Yoksa siz mi Tanrım? Buradan sadece ölüler özgürce çıktığına göre ölülerin yerini alalım.'' Düşüncelerine bu umutsuz karardan vazgeçecek zamanı vermek istemezmiş gibi iğrenç çuvala doğru eğilip Farya'nın yaptığı çuvalı bıçakla açtı. Cesedi çuvaldan çıkarıp kendi zindanına götürdü ve yatağına yatırdı. Her zaman yaptığı gibi bir çamaşır parçasıyla başını örttü. Üzerine örtüsünü serdi. O buz tutmuş alnı son kez öptükten sonra açık kalmayı sürdüren ve düşüncenin yoksunluğunda korkunç görünen o isyankâr gözleri yeniden kapamaya çalıştı. Zindancı akşam yemeğini getirdiğinde çoğunlukla yaptığı gibi yattığını sanması için başını duvara doğru çevirdi. Diğer zindana dönüp dolaptan iğne iplik aldı. Çuvalın içinde çıplak bir beden olduğunu hissetmeleri için üzerindeki paçavraları çıkardı. Delik çuvalın içine girdi. Cesedin bulunduğu konuma benzer bir şekilde uzandı ve içeriden açtığı deliği dikti. O anda bir aksilik olsa ve içeri biri girseydi yüreğinin çarpıntılarını duyabilirdi. Dantes akşam ziyaretinin bitmesini bekleyebilirdi. Ama o zamana kadar müdürün kararını değiştirmesinden ve cesedi zindandan çıkartmasından korkuyordu. O zaman son umudunu da kaybetmiş olacaktı. Her halükarda artık planı uygulama kararını almıştı. İşte aklından geçenler şunlardı. Mezarcılar yolda bir ölü yerine canlı taşıdıklarını fark ederlerse, Dantes onlara kendilerini tanıma zamanı bırakmayacak, güçlü bir bıçak darbesiyle çuvalı baştan aşağı yırtacak ve dehşete kapılmalarından yararlanarak kaçacak. Kendisini engellemeye çalışırlarsa bıçağını kullanacaktı. Mezarlığa kadar götürüp onu bir çukura yerleştirirlerse üzerine toprak atmalarına izin verecek, ardından gece olduğu için mezarcılar gider gitmez yumuşak toprakta bir oyuk açacak ve kaçacaktı. Toprağın kaldıramayacağı kadar ağır olmayacağını umuyordu. Yanılıyorsa, toprak tam tersine çok ağırsa nefessiz kalarak ölecekti ve böylesi daha iyiydi. Her şey bitmiş olacaktı. Dantes dünden beri yemek yememiş, sabah da aç olduğunu düşünmemişti ve hala da düşünmüyordu. Durumu, zihninin başka bir düşünceye yönelmesine izin vermeyeceği ölçüde kritikti. Dantes'i bekleyen ilk tehlike, akşam 7'de yemeğini getirecek olan zindancının değişikliği fark etmesiydi. Ne mutlu ki, kah insanlardan kaçmak için, kah da yorgunluktan onu defalarca yatarken görmüşlerdi. Ve böyle olduğunda zindancı genellikle ekmeğini ve çorbasını masanın üzerine bırakıp hiç konuşmadan çıkıyordu. Ama bu kez zindancı her zamanki suskunluğundan sıyrılıp Dantes'le konuşabilir ve cevap vermediğini görünce yatağına yaklaşıp her şeyi anlayabilirdi. Saat 7'ye yaklaştığında endişesi iyice artan Dantes, kalbinin üzerine yasladığı eliyle çırpıntılarını bastırmaya çalışırken diğer eliyle şakaklarından akan teri siliyordu. Ara sıra bütün bedeninde oluşan ürpertiler yüreğini buzlu bir mengene gibi sıkıştırıyor, o zaman öleceğini sanıyordu. Saatler şatoda hiçbir hareketlilik yaşanmadan geçip gitti ve Dantes ilk tehlikeyi atlattığını anladı. İşler yolunda gidiyordu. Nihayet müdür tarafından belirlenen saat yaklaştığında merdivende ayak sesleri duyuldu. Zamanın geldiğini anlayan Edmund tüm cesaretini toplayıp soluğunu tuttu. Soluğu gibi atar damarlarının çarpıntısını da durdurabilseydi mutlu olacaktı. Kapıda iki ayak sesi duyulduğunda Dantes iki mezarcının kendisini götürmeye geldiğini tahmin etti. Sedyeyi yere bırakırken çıkardıkları gürültüyü duyduğunda bu şüphe kesinliğe dönüştü. Kapı açılınca buğulu bir ışık Dantes'in gözlerine ulaştı. Kendisini saran bezin arasından iki gölgenin yatağına yaklaştığını gördü. Kapıda elinde fener tutan üçüncü biri daha vardı. Yatağına yaklaşan iki adam çuvalı birer ucundan kavradı. ''Öyle sıska bir ihtiyar için fazla ağır.'' dedi çuvalı baş tarafından kaldıran. ''Kemiklerin ağırlığının her yıl 250 gram arttığı söyleniyor.'' dedi çuvalı arkadan tutan. ''Düğümünü attın mı?'' diye sordu ilki. ''Gereksiz bir ağırlığı şimdiden yüklenmemiz ahmaklık olur.'' dedi diğeri. ''Haklısın, hadi gidelim.'' ''Bu düğüm de neyin nesi?'' diye sordu Dantes kendi kendine. Sözde ölüyü sedyenin üzerine aldılar. Edmund, ölü rolünün hakkını vermek için kas katı kesildi. Onu sedyenin üzerine koymalarının ardından önden yürüyen adamın feneriyle aydınlattığı kortej merdivenleri çıkmaya başladı. Aniden gecenin sert ve serin havasının içine işlemesiyle Dantes Kareli hissetti. Bu hem keyif hem de endişe dolu beklenmedik bir duyguydu. Taşıyıcılar 20 adım sonra durup sedyeyi yere bıraktı. İçlerinden biri uzaklaştığında Dantes ayakkabılarının döşeme taşlarının üzerinde yankılandığını duydu. ''Neredeyim acaba?'' diye sordu kendi kendine. ''Farkında mısın? Hiç de hafif değil.'' dedi Dantes'in yanında kalan taşıyıcı sedyenin yanına otururken. Aklına gelen ilk şey kaçmak olsa da ne mutlu ki kendine hakim oldu. ''Işığı bana doğru tutsan hayvan herif.'' dedi uzaklaşan taşıyıcı. ''Yoksa aradığım şeyi bulamayacağım.'' Feneri tutan adam, görüldüğü gibi pek uygun sözcüklerle dile getirilen bu sövgüye itaat etti. ''Ne arıyor olabilir ki?'' diye sordu Dantes kendi kendine. ''Kuşkusuz bir kürek.'' Mezarcının aradığını bulduğunu belli eden bir memnuniyet sesi duyuldu. ''Nihayet!'' dedi diğeri. ''Hiç de kolay olmadı. Evet ama beklemekle vakit kaybetmiş olmadı.'' Bu sözlerin ardından yanına yaklaştığı Edmund, yanına ağır ve yankılanan bir cisim konduğunu hissetti. Aynı anda bir ip acı veren bir basınçla ayaklarını sarmaladı. ''İyi düğümledin mi?'' dedi hareketsiz bekleyen mezarcı. ''Seni temin ederim ki mükemmel oldu. O zaman yola koyulalım.'' Ve yerden kaldırılan sedye yoluna devam etti. Yaklaşık 50 adım sonra bir kapıyı açmak için duruldu. Ardından yola devam edildi. İlerlendikçe şatonun üzerine inşa edildiği kayalıklara vuran dalga sesleri Dantes'in kulağına daha net bir şekilde gelmeye başladı. ''Hava kötü,'' dedi taşıyıcılardan biri. ''Bu gece denize girmek hiç de hoş olmayacak.'' ''Evet, başrahip sırılsıklam olma tehdidi altında,'' dedi diğeri ve ikisi de kahkaha attı. Dantes bu şakadan pek bir şey anlamasa da saçları diken diken oldu. ''Tamam, işte geldik.'' ''Daha ileri, daha ileri.'' dedi diğeri. ''Biliyorsun, sonuncusu yarı yolda kayalıklarda parçalanmıştı ve müdür ertesi gün bize aylaklar demişti.'' Yukarı doğru çıkarak 4-5 adım daha attılar, ardından Dantes kafasından ve ayaklarından kaldırılıp iki yana sallandığını hissetti. ''Bir.'' dedi mezarcılar. ''İki. Üç.'' Dantes aynı anda uçsuz bucaksız bir boşluğa fırlatıldığını, yaralı bir kuş gibi havada süzüldüğünü, yüreğini dolduran bir korkuyla sürekli alçaldığını hissetti. alttan ağır bir şeyin uçuşunun hızlandırdığını fark etmesine rağmen bu düşüş ona bir asır gibi geldi. Nihayet korkunç bir gürültünün eşliğinde bir ok gibi daldığı buzlu suyun etkisiyle attığı çığlığı sular bastırdı. Dantes ayaklarında kendini dibe doğru çeken 36'lık bir gülle ile birlikte denize atılmıştı. İf şatosunun mezarlığı denizin ta kendisiydi.